Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Adi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımız devam ediyor. Otuz üçüncü bölüm. Kanaatin Fazileti. Bilesin ki fakirin kanaatkârı, başkalarının elindekine gözü olmayan, kimseyi kıskanmayan ve zengin olmayı ihtiras haline getirmemiş olması lazımdır. Bu ancak zaruret miktarı yiyecek, giyecek ve barınak şartları ile yetinmesi, bunların en az ve en ucuzuna razı olması, özlemini gündelik veya aylık geçim ihtiyaçlarını sağlamakla sınırlayarak gönlünü bir ay sonrası ile oyalamak sayesinde mümkündür. Çünkü eğer fakir çok şeye sahip olma arzusuna kapılırsa veya uzak vadeli emellere tutulursa kanaatinin şerefini yitirir, kaçınılmaz olarak tamah ve ihtiras kirine bulaşır. İhtiras ve tamahkarlık ise onu insanlığa yakışmaz, kötü huylar edinmeye ve eğri davranışlarda bulunmaya sürükler. Zaten insanoğlu ihtirasa, tamahkarlığa ve kanaatsizliğe yaratılıştan yatkındır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, Ademoğlunun iki nehir yatağı dolusu altını olsa, üçüncüsünü ister, onun karnını ancak toprak doyurur. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Yine Peygamber Efendimiz buyurur ki, iki aç gözlü vardır ki doymazlar. Birisi ilim doyumsuzluğu, diğeri ise mal doyumsuzluğudur. Yine Efendimiz buyurur ki, Ademoğlu yaşlandıkça iki şey onda gençleşir, uzun vadeli ihtiraslar ile mal sevgisi. Burada gördüğümüz ve nakletmediğimiz muhtelif hadislerden de anlaşılacağı üzere, ihtiras ve tamahkarlık insanın yaratılışının sapık bir yönü ve helake götüren bir iç güdüsü olduğu için, Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü aleyhissalatü vesselam sık sık kanaatkarlığı övmüşlerdir. Nitekim yine Efendimiz, İslam dinini kabul eden ve asgari geçim şartları içinde yaşadığı halde bu duruma kanaat eden kimselere müjdeler olsun. Zengin, fakir, herkes kıyamet günü, keşke dünyada bana sadece zaruri geçimimi sağlayacak kadar mal verilseydi diye temenni edeceklerdir. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur ki, zenginlik mal çokluğu ile olmaz, gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Sahabilerden Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurur ki, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, ey Ebu Hureyre, karnın çok acıkınca sana gereken bir çörek ile bir bardak sudur, dünyanın canı cehenneme buyurdu. Allah'tan kork ki insanların en ibadet edeni olasın, kanaatkar ol ki herkesin en sevdiği ve en çok şükreden insan olasın. Kendi hesabına istediğini başkaları için de dile ki gerçek mümin olasın. Bir gün Peygamber Efendimizin huzurunda 9 ya da 8 kişiydik diye buyuruyor sahabi efendilerimizden bir tanesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize Allah'ın Resulüne biat edemez misiniz dedi. Biz daha önce sana biat etmedik mi ya Resulallah diye cevap verdik. O yine Allah'ın Resulüne biat etmez misiniz diye ısrar edince hepimiz sıra ile ona ellerimizi uzatarak biat etmeye başladık. İçimizden birinin sırası gelince Peygamber Efendimiz'e sana daha önce biat etmiştik, şimdi niçin sana yeniden biat ediyoruz diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan kulluk edeceğinize, 5 vakit namazı kılacağınıza, aldığınız emirleri dinleyip onlara uyacağınıza ve kimseden bir şey istemeyeceğinize dair bana biat etmenizi istiyorum buyurdu. Bu hadiseden sonra orada bulunanlardan biri, atının üzerinde iken elinden düşen kamçısının bile kendisine uzatılmasını kimseden istemezdi. Otuz dördüncü bölüm. Fakirlerin fazileti. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur ki, bu ümmetin en hayırlısı fakirler ve cennete en önden girecek olanları düşkünlerdir. Yine Efendimiz buyurdu ki, benim iki mesleğim vardır. Kim onları severse beni sevmiş olur. Onları hor gören benden nefret etmiş demektir. Bunlar fakirlik ve cihat. Efendimiz Aleyhisselam yine buyurur ki, İçinizden hanginiz sabahleyin uyandığında sağlığını yerinde bulur, bineğini akşam bıraktığı gibi görür ve o günlük geçimini de yanında bulursa, bütün dünya onun olmuş gibidir. Arapların ileri gelenleri ile zenginleri Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz'e, fakirlere ayrı bir gün ve bize de başka bir gün tayin et. Onlar kendi günlerinde sana gelsinler, o gün biz gelmeyelim, bize ayırdığın gün sana sırf biz gelelim, onlar aramızda bulunmasınlar diye teklif ettiler. Bu teklifleriyle Hazreti Bilal, Selman, Suheyb, Ebu Zer, Habbab, Ammar bin Yasir, Ebu Hureyre ve Eshab-ı Suffe, Allah hepsinden razı olsun gibi fakir sahabileri kastediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onların bu mazeretlerini kabul etti. Çünkü şikayetleri fakirlerin kokusundan duydukları rahatsızlıktı. Özellikle Ashab-ı Suffe'nin kaba dokumadan yapılmış elbiseleri şiddetli sıcaklarda ağır ter kokuları yayıyordu. Bu duruma katlanmak aralarında Akra İbni Habis Et-Temimi, Uyeyne İbni Hisnil Fezari, Abbas İbni Mirdas Es-Sülemi'nin bulunduğu zengin sahabilere zor geliyordu. Peygamber Efendimiz meselenin nezaketini fark edince, fakirler ile zenginleri artık bir araya getirmeyeceğini sezerek zenginlerin tekliflerini kabul etti. Fakat bunun üzerine aşağıdaki ayeti kerime indi. Allah Teala Kehf suresinin 28. ve 29. ayeti kerimelerinde şöyle buyurdu. Rablerin hoşnutluğunu dilerek sabah akşam ona ibadet edenlerle beraber sabret. Dünya hayatının zinetini isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Kalbini zikrimizden gafil ettirdiğimiz, nefsinin arzularına uyarak işi ileri götürmüş kimselere uyma. De ki, hakikat Rabbinizdendir, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Yine bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ileri gelen Kureyşli birisiyle konuşurken, Abdullah İbni Ümmü Mektum içeri girmek için izin istemişti. Bu duruma Peygamber Efendimizin hafif şöyle yüzünde bir sıkılganlık gözükünce şu ayeti kerime indi. Estaizu billah abese ve tevella en ca'ehul e'ma ve ma yudrike leallehu yezzekke ev yezzekkeru feten fe'ahu zikra. Yüzünü ekşiterek çevirdi, yanına ama geldi diye. Ne biliyorsun, belki o senden öğrenecekleri ile arınacaktı. Yahut nasihat alacak ve aldığı öğüdü tutacaktı. Efendimiz Aleyhisselam daha sonraları Abdullah İbni Mektum radıyallahu hazretlerini gördüğünde Rabbimin kendisiyle beni terbiye ettiği kişi diye kendisine latife edermiş bu ayeti kerimeden sonra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bu konuyla alakalı bir hadis-i şerifinde ümmetimin fakirleri zenginlerden 500 yıl önce cennete girerler. Öyle ki o sıra zenginlerden biri fakirlerin kalabalığına karışarak onlarla birlikte cennete girmek ister fakat yakalanarak aralarından çıkarılır. Ebu Hureyre der ki, şu üç kimse hesaba çekilmeden doğrudan doğruya cennete girecektir. Giydiği elbiseyi yıkayıp isteyip de üstünü değişecek eski bir elbisesi olmayan kimse, ocağı üstünde iki tencere kaynamayan kimse, içeceğimi verin dediği zaman hangisini istiyorsun diye sorulmayan kimse. Derler ki, fakirin biri bir gün Süfyan es-Sevri'nin yanına girdi ve sohbetine katılmak istedi. Süfyan adama, buyur eğer zengin olsaydın seni yakınıma almazdım dedi. Fakirlere daha fazla sokulduğu için ve zenginlere yanaşmaktan hoşlanmadığından dolayı zengin dostları keşke fakir olsaydık diye hayıflanırlardı. Otuz beşinci bölüm, Allah'tan başkasını dost edinmek. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, Estaizu billah, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sadakallahu l-azim. Zalimlere meyletmeyiniz ki cehennemi boylamayasınız. Zaten Allah'tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra ondan yardım göremezsiniz. Bir tefsir alimi yukarıdaki ayet hakkında şunları yazar. Bütün dil alimleri ayette geçen rükün kelimesinin azlık çokluk farkı söz konusu olmaksızın kayıtsız şartsız olarak meyil ve sığınma manasına geldiğinde görüş birliği içindedirler. Abdurrahman Zeyd, buradaki rükün yardakçılık etmektir. Bu da zalimlerin küfrüne karşı ses çıkarmamaktır, der. İkrime radıyallahu anh ise onlara meyil göstermeyin. Yasağının onlar ile hiçbir şekilde işbirliği yapmayınız demek olduğunu belirtir. Anlaşılıyor ki ayetle umumi olarak müşriklerle fasık Müslümanlara meyletmek yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurur ki, insan dostunun dinindendir. Buna göre herkes kimleri dost edindiğine iyi baksın. Yine başka bir hadis-i şerifte, iyi bir sohbet arkadaşı misk satıcısı gibidir. Sana misk vermese üzerine kokusu bulaşır. Kötü bir sohbet arkadaşı körük çekene benzer. Tutuşturduğu ateş seni yakmasa bile üzerine dumanı bulaşır. Yine Yüce Rabbimiz ayeti kerimede buyurur ki, Allah'tan başkalarını dost edinenler ağdan yuva yapan örümcek gibidirler. Oysa ki eğer bilseler, hiç şüphesiz örümcek yuvası yuvaların en çürüğüdür. Bir hadis-i şerifte yine şöyle buyrulur ki, fasık övüldüğü zaman Allah gazaba gelir ve bu yüzden arş titrer. Ayeti kerimede, o gün biz herkesi teker teker imamı ile çağırırız. Kitabı sağdan verilenler yok mu? Onlar kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmadıklarını görürler. Herkesin imamı çağrıldığı bildirilen yer Arasat meydanıdır. Tefsir alimleri ayette herkesin teker teker birlikte çağrılacağını belirttiği, imamın ne manaya geldiği hakkında farklı görüşler ileri sürüyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh ile ona katılanların görüşüne göre ayetteki imam, içinde herkesin amelleri yazılı bulunan defterdir. Buna göre ayetten maksadın herkes defteri ile birlikte hesaplaşmaya çağrılacağını belirtmektedir. Kur'an'ın şu ayeti de bu görüşü desteklemektedir. Estağfirullah. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ Amel defteri sağından verilenlere gelince onlar, işte defterim alın okuyun onu derler. Buna karşılık defteri soldan verilenlere gelince onlar da, keşke defterim bana verilmeseydi derler. Yüce Rabbimiz Zilzal suresinde mealen şöyle buyuruyor. Yeryüzü şiddetli sarsıntı ile sarsıldığı zaman, yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yeryüzü bütün haberini söyler. Çünkü Rabbi ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar kendilerine amelleri gösterilmek üzere bölük bölük çıkarlar. Kim zerre ağırlığınca iyilik yaparsa onu görür, kim zerre kadar kötülük işlerse onu görür. İbn Abbas radıyallahu anh yukarıdaki surenin yeryüzü bütün ağırlıklarını çıkardığı zaman mealindeki ayeti açıklarken, yani yeryüzü en derin tabakasından sarsılarak içindeki bütün ölüleri ve gömülü hazineleri dışarı çıkarır demektedir. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurur. O gün yer haberlerini söyler ayetini okudukta, onun söyleyeceği haberler nelerdir biliyor musunuz dedi. Sahabi efendilerimiz Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam, yeryüzünün haberlerini söylemesi her köle ve cariyenin üzerinde işlediği her amel hakkında şahitlik etmesidir. Bölüm. Sura üfürmek, ürkmek ve mezarlardan kalkmak. Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor. Nasıl rahat olayım ki sur sahibi Hazreti İsrafil boruyu ağzına almış, cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir. İsrafil ilk defa sura üfleyince yerde ve göklerde bulunan her canlı yere baygın düşer. Yani Allah'ın canlı kalmalarını diledikleri dışında bütün canlılar şiddetli korku yüzünden ölüverirler. Canlı kalacak olanlar Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'dir. Bundan sonra Azrail alacağı emir uyarınca sırasıyla Cebrail, Mikail ve İsrafil'in de canını alır. En sonunda yine emir uyarınca kendisi de ölür. İlk sur üflemesinin arkasından ölen bütün canlılar 40 yıl öylece berzahta kalırlar. 40 yıl sonra Allah İsrafil'i dirilterek ona sura ikinci sefer üflemesini emreder ve bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilir. Sonra ona sura bir defa daha üflenir. O zaman onların yani canlıların hepsi ayaküstü dikilmiş bekler durumdadırlar. Efendimiz Aleyhisselam bu konuyla alakalı şöyle buyurur. Bana peygamberlik verildiği zaman surun sahibi geldi, suru ağzına aldı, bir adımını öne, öbür adımını geriye doğru açtı. Her an ne zaman üfleme emri alacağını bekliyor. Aman suru üflemeden çekininiz. Şimdi kabirlerden doğrulurken ilk baygınlığın korkusunu hala üzerinden atamamış olan ve haklarınla verilecek olan hükmün iyi mi kötü mü olduğunun endişesine kapılan canlıların zavallılığını, hayal kırıklığını ve çaresizliğini düşün. Sen de aralarında olsan onlar gibi gönül kırıklığına uğrar, onlar gibi hayrette kalırsın. Hatta yeryüzünün varlıklarından ve ileri gelenlerinden biri de olsan aynı başkaları gibi şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde olacaksın. Yeryüzünün kralları o gün herkesten daha zavallı, daha cüce ve daha önemsiz olacak. Tohum tanesi gibi kalabalığın ayakları altında ezileceklerdir. O sırada bütün vahşi hayvanlar başları öne eğik olarak daha önce mahlukattan kaçtıkları halde bu defa onların arasına karışarak ve hiçbir günaha bulaşık olmadıkları halde yeniden diriliş emrine boyun eğerek dağlardan ve çöllerden mahşere doğru yönelirler. Sur üfürüğünün ürküntüsünün doğurduğu baygınlığı, şiddeti onları da mahşere sürükleyerek daha önce insanlardan kaçtıklarını ve canlılardan ürktüklerini onlara unutturur. Nitekim Allah-u Teala bu hususta şöyle buyurur. Vahşi hayvanlar diriltilip bir araya toplandığı zaman. Sonra manzaranın dehşeti karşısında ürpererek durumun farkına varacak olan inatçı kafir ile şeytanlar Allah'ın şu ayetini doğru çıkarmak üzere belirlirler. Estağfirullah. Feve rabbike lenahşurannehum veşşeyatine ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا Rabbin hakkı için biz onları şeytanlar ile birlikte toplayacak ve cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş halde bekleteceğiz. O zaman kendi halini ve gerekse kalbinin oradaki halini düşün. Daha sonra bütün diriltilen canlılar çırılçıplak, yalın ayak ve başı açık olarak mahşer yerine nasıl sevk edilir? Bir bak da mahşer yeri dümdüz, bembeyaz, engebesiz ve apaçık bir yerdir. Üzerinde ne arkasına saklanacak bir tümsek ve ne de içine girip saklanacak bir çukur var. Birinci sefer sura üflendikten sonraki ikinci sur üflemesi ile bütün canlı türlerini aralarındaki bütün farklılıklara rağmen bir araya getirip mahşer yerine sevk eden Allah noksan sıfatlardan ne kadar uzaktır. Bu manzara karşısında bütün kalplerin ürkerek çarpması ve bütün gözlerin korkudan fal taşı gibi açılması gayet tabidir. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, kıyamet günü bütün insanlar bitki, örtüsüz, sığınak ve işaretsiz, dümdüz ve bembeyaz bir alanda toplanırlar. Yine ayeti kerimede mealen, yerin ve göklerin olduklarından başka bir duruma çevrildikleri o gün, o insanlar tek ve hükmünde ortaksız olan Allah'ın huzuruna dikilirler. İbn Abbas radıyallahu anh der ki bu değişiklik şöyle gerçekleşir. Yeryüzünün bazı yerleri kırpılır, bazı yerlerine eklemeler yapılır. Ağaçlar, dalları, vadileri ve buna benzer engebeleri ortadan kalkarak tabaklaşmış deri, yüzeyine kan damlamamış beyaz bir yumurta kabuğu ve üzerinde hiçbir günah işlenmemiş bir alan olarak yayılır. Göklerin de güneşi, ayı ve yıldızları ortadan kalkar. Ey zavallı insan! Bugünün dehşet ve fevkaladeliğine dikkat et. Bütün canlılar bu alanda toplandığı zaman gökteki yıldızlar kayıp başlarına düşer, güneş ve ay kararır. Bu arada bütün ışık kaynakları söneceği için yeryüzü koyu bir karanlığa gömülür. İnsanlar bu durumda iken diğer taraftan gökyüzü meleklerin kimi eteklerinde ve kimi de doruğunda dururken 500 yıl boyunca tepelerinde dönerek bütün katılık ve kalınlığına rağmen paramparça olur. Kim bilir gökyüzü parçalanırken kulaklarına ne korkunç bir ses gelir. O kadar iri ve sert gök cisimlerinin paramparça olarak boşluğa düşmeleri ve yer yer sararmış sıvı gümüş halinde akıp gitmesi, göklerin sıvı bir maden haritasına, dağların hallaç pamuğuna dönüşmesi, insanların pervaneler gibi öteye beriye serpilmesi ve hepsinin yalın ayak, çırılçıplak yürümesi kim bilir ne korkunçtur. Yüce Rabbimiz bizleri mahşerin bu dehşetli vakitlerinden emin eylesin ve Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında bizleri haşru cem eylesin inşallah. Efendim, değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda İmam Gazali Hazretleri'nin Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalar yaptık. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz efendim.